Ayrım 14.
Fakat bir erkeği kadar büyük çenesindeki biri kızıl, ikisi kara, üç kıl, iki günde bir cımbızla alınmadıkça güzelliğini gölgeyebilirdi. Görenlerin bir içim su dedikleri Gölenaz'ın ise böyle bir derdi yoktu. Onun güzelliğini doya doya seyretme fırsatı bulanlar da bakışlarının bir derinlik hissi uyandırmasının sebebi sağ gözünün daima sağa bakmasıydı. Ama İşvenaz bu kızdan bile güzeldi. Parlak badem gözleri küçük ve birbirine yakındı. En büyükleri olan Cilvanaz ise tıpkı herkes gibi kardeşlerinin en güzeli olduğunu bilir ve bunu açıkça ifade etmekten kendini sakınmazdı. Fakat kıskananlar onun burnunun büyüklüğünün tam ucundaki mor et beninden ileri geldiğini söyleyip haset duygularını ifşa ederlerdi. Kızlarının anısı Hamiyet ise akça pakça, etli butlu, kaşlı gözlü bir hanımdı. Kızlarındaki güzelliğe adeta misliğine sahip olan bu kadın aynı zamanda zekiydi de. Çünkü gözenekli cildini pudrayla matlaştırmayı ve çenesindeki et benini koyu renk fondötenle gizlemeyi akıl edebiliyordu. Bazı kıskanç şahıslar gözlerinin fazla küçük olduğunu söylerlerdi. Oysa bu onun sadece sol gözü için geçerliydi. Ana ve kızlar Ezine'nin Zürafa mahallesinde ailenin merhum erkeğinden kalan arka bahçesi yüksek bir duvarla çevrili ahşap bir evde yaşarlardı. Kadın dul maaşıyla kızları ortaokula kadar okutmuş, hatta son ikisini kız meslek okuluna bile göndermişti. Kızlara mahsus bu okulların biçki, dikiş ve nakış bölümlerinde yaşları 35'i geçmiş ve henüz bir kısmetleri çıkmamış ilim irfan dolu muallimeler dersi kaynatmak istedikleri zaman talebelere evliliğin hikmetini ve münasip bir kocaya varmanın usulünü anlatır dururlardı. Evlilik o kadar hayati, o kadar nazik bir bahisti ki eli tığ ve iğne işine yatmayan kızlara hocalar bu gidişle isteyenin çıkmaz senin. Cam kenarından yıllarca sokağa bakıp kısmetini bekleye bekleye kurur gidersin diye çıkışıp biçareleri ağlatırlardı. Gel gör ki anaları Hamiyet gibi bir kadın olduktan sonra küçük ve ortanca kızın meslek okulunda öğrenecek pek fazla bir şey olmayacağı zaten belliydi. Yine de edebi ve erkanıyla sofra tanzimini ve alafranga mutfağı, gramofonu, tango ve sambayı oradan öğrendiler. Ancak bu tür danslar için doğrusu fazlaca etli butluydular. Hamiyet Hanım'ın nişastalı ve yağlı yemekleri, hamur işleri kızlarının damaklarından çok sanki müstakbel kocalarının zevkine hitap ediyor gibiydi. Kadın mezure ile kah göbeklerini, kah basenlerini ölçen kızlara alafranga adetlere ne diye heves ettiniz bu kadar? Ağlayıp sıkılmayın. İleride kocaya vardığınızda adam tuttuğu vakit eline et gelmeli, et, kemik değil diye bağırıp çıkışırdı. Kızlarının gizlice kıkırdamasına yol açan bu öfke nöbetinde aslında Hamiyet kendince haklıydı. Çünkü bir Osmanlı kadını olduğuna inanırdı. Ona göre kadın dediğin eti budu yerinde, tombulca ve poluze gibi olmalıydı. Beyin yorgun ve asabi eve geldiğinde adamcağıza rakı sofrasını hazırlamalı, sırtında hayatın yükünü taşıdığı için bezmiş ve ezilmiş zavallı erkeğinin homurtularına ve külhani sözlerine kulak asıp incinmeden onu eğlendirmeliydi. Ayrıca hakiki bir erkek elbette kadınını yanlış işler yapmaktan alıkoyacak kadar eline ağır olmalı, yeri geldiğinde tokadı basmalıydı. Fakat kızları salta maymunu gibi frenk gömlekli, kısa ceketli, hırpani, yeni moda erkekleri beğeniyorlardı. Hamiyet Hanım'a göre bunun sebebi evliliğin yatakta geçen mahrem saatleri hakkında evlatlarının gerçek bir tecrübeye değil, kulaktan dolma bilgilere sahip olmalarıydı. Kızların terbiyesiyle yakından ilgilenen kadın bu yüzden onlara tam iki kez bazı mahrem şeyler anlatmıştı. Sözüm ona erkeklerin ve sadece baba yiğitlerin bedenlerinin en küçük teferruata kadar mukayese edildiği bu iki konuşmada çok ama çok ayıp şeylerden bahsedildiği için bir üçüncüsü olmamıştı. Ama sonuçta kızlar erkeğin giyimi kuşamıyla değil başka özellikleriyle değerlendirilmesi gerektiğini idrak etmiş gibiydiler. Öyle ki Hamiyet onları bir gün mutfakta suçudan söz ederlerken gizlice dinledi. Anlaşılan içlerinden biri 50 yaşlarındaki sütçüyü çağırıp bir hatlar karıştırmış ve zaten bal, kaymak ve fındığı çok seven adamın gönlünde bazı yabani hislerin doğmasına sebebiyet vermişti. Bu olayın geçtiği günün gecesi Hamiyet Hanım sabaha kadar dua etti. Evlerinde bir gün aşağı yukarı şöyle geçerdi. Sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz daima en küçük kız kalkar. Kuzineyi yaktıktan sonra ablalarını uyandırır, ardından derhal fırına giderdi. Evdekiler kahvaltıyı hazırladıkları vakit taze, sıcak ekmek gelmiş olur. Böylece hamiyetin uyandırılmasında artık bir mahsur kalmazdı. Bir çeyiz sandığı büyüklüğündeki lambalı radyonun düğmesinin çevrilmesiyle ortalığa hayat gelir. Aile kahvaltısını yaparken oyun havasının kıvrak nameleri, şekeri atılıp karıştırılan çay bardaklarının tıngırtıları ve harlayan kuzinede yanan odunların çatırtısı duyulurdu. Kahvaltıdan sonra hamiyete bir acı kahve yapılır. Ayrıca kadıncağız ilk sabah cigarasını içerdi. Gel gelelim, evin işi derdi fazlaca olduğundan bu keyif uzun sürmez, masa terk edilir, gündelik faaliyetlere derhal başlanılırdı. Önce pencereler açılıp ev havalandırılırdı. Halılar ve kilimler bahçeye indirildikten sonra aynı yerdeki ocakta ateş yakılır ve bir sac ayağın üzerine su dolu kazan yerleştirilirdi. Elinde tokaç, ağzında cigara olduğu halde hamiyet halıları döver, kızlardan bazısı içeride zemini sodalı suyla ovarken diğerleri ya camları siler ya da bulaşıkları yıkardı. Bu çok önemli ve hayati işler yapılırken elbette ki üst başları farklı olur, genellikle eskice birer şalvar ve gömlek giymiş bulunurlar, ayrıca başlarına muhakkak bir tülbent bağlarlardı. İşte bu halleriyle ele güne pek görünmemek için önce bahçedeki işlerini, yani halıyı silkmeyi ve çamaşırı bitirmek lüzumu hissederlerdi. Zaten kazandaki su da bu iş içindi. Şimdiki nesil bu 5 hamarat kazanı bahçedeki kaynar su kazanının başında çamaşır yıkarken görseydi şüphesiz dudakları uçuklardı. Temizlik aşkına tıpkı ayin yapan cadılar gibi kazandaki sıcak su bakraç bakraç leğene boşaltılırken hamiyet, büküp suyunu sıktığı uzun bir çarşafı veşt halinde küllü suya çarpardı. Kızlar bir nevresimi iki ucundan tutup bükerken nefes nefese kalırlar, göz bebekleri alabildiğine irileşir, hele hele kirli suyun akıp gittiğini görünce tıpkı cinlerle münasebete giren şamanlar gibi kendilerinden geçerlerdi. Öyle ki onları bu halde gören bir adam çamaşır yıkamanın çok zevkli bir iş olduğunu hükmedip dünyaya kadın olarak gelmediği için başını taşlara vurabilirdi. Ancak bu zevkli iş taş çatlasa 4 saat kadar sürer, bir gün önce yıkanan çamaşırlar iplerden alınıp yerine yenileri asılırdı. Bu arada içeride evvelki geceden artan yemek ısıtılmış olur, öğle vakti artık geldiğinden işe bir ara verilip karın doyurulurdu. Ardından ütü ve kola faslı başlar, çarşaflar, nevresimler, yastık kılıfları, gömlekler, etekler, iç çamaşırları ve bir hanımın kullandığı çeşit çeşit bezler ütülenip katlanılır, çekmecelere yerleştirilirdi. Evin işi bittiğinde topluca bir yorgunluk kahvesi içilir, haftada bir kez olmak üzere teferruatıyla anlatmanın pek uygun olmayacağı bir başka faaliyet başlardı. Kızlardan biri mutfakta şeker ve limon ile ağda hazırlar, elinde sahan salona girdiğinde anasını ve ablalarını birer mindene oturmuş bacaklarındaki tüyleri incelerlerken görürdü. Bu faaliyet sürerken radyo açılır, şarkılara ve türkülere eşlik edilir ve herkes canla başla çalışıp uygun yerlerini cillop gibi yapardı. İş bitince ipek çoraplarını, jartiyerlerini, eteklerini ve bluzlarını giyip ayna karşısına geçerler, makyaj altı kremlerini sürüp pudrayla ciltlerini matlaştırırlar, allıklar ve fondötenlerden sonra far ile göz kapaklarına gölge verip rimel ve kalem çekerlerdi. Saçlarını fırçalayıp taramaları bitince mantolarını giyip çantalarını alarak doğruca Ezine lokalinin aile kısmına giderler, yaygın tabiriyle insan içine çıkarlardı. Bu arada hamiyet daima kahve, kızlar ise gazoz içer. Hazinelerini korumak isteyen birer hanımefendi gibi o rahatsız sandalyelerde dizleri ve ayakları bitişik vaziyette otururlardı. Burada çok fazla vakit geçirmeden eve döndüklerinde kuzineyi tekrar yakarlar. Hazırladıkları akşam yemeğini yedikten sonra sedire oturup radyo dinler, bir yandan da tığ işi yaparlardı. Saatler ilerledikçe kızlar bir yandan hülyalar kurarak çeyizleri için tığla, elti eltiye küstü, 80 akıl 90 fikir, aşık yolunu şaşırdı gibi motifleri işleyip masa, sehpa ve radyo örtülerinin nikahlarına yetiştirmeye çalışırlardı. Hamiyet Hanım her gece yatmadan önce baldırlarını, kulunçlarını ve sırtını kızlara oğdurur. Bu arada küçük kız bir tas içinde hamamdan tuzlu su getirip anasının ayaklarını yıkardı. Ancak bu manzarayı görenlerin Hamiyet'in zalim bir ana olduğuna hükmetmelerine elbette haksızlık olacaktı. Çünkü erkeksiz bir evde gelinlik çağdaki kızları çekip çevirme sorumluluğunun bir devenin dizlerine bükecek kadar ağır olduğunu her anlayışlı insan bilirdi. Bu yüzden kadın hiç olmazsa onların mürüvvetini görene kadar analarının iç sıkıntısından tutulan Adile ve mahsallarını her gece ovarak hem evlatlık vazifelerini yapmalarını hem de zaten hak ettiği huzuru ona az buçuk bahşetmelerini boyunlarının borcuydu. Gerçi kulunçlarını ovdururken gevşeyip eriyen adelerindeki ağırlığın uçup giderek yerini tatlı bir duyguya bırakması kadıncağıza onu inletecek kadar büyük bir zevk veriyordu ama kızlar kocaya varmadan Hamiyet'in müzmin bir huzura erişmesi şüphe yok ki çok zordu. Her şeyden önce en küçükleri 24, en büyükleri de 31 yaşında olan 4 kız, buluğ çağına gireli biri, ruhlarında ve gönüllerinde baş gösteren ateş kadar yakıcı ve haliyle dayanılması oldukça zor bazı arzularla yıllardır pençeleşiyordu. Bu bakımdan evde adeta sadece bir kıvılcımla patlamak için hazır bekleyen dev boyutlarda 4 barut fıçısı vardı. Bu kıvılcımı ihtiyar suçunun şahsında yalnızca gönlenaz görmüş gibiydi. Neyse ki bu kıvılcım barut fıçısını şöyle bir yalayıp geçmişti. Fakat Hamiyet ara sıra bir araya toplanarak konuşup kaynatan kızların fıkırtılarını ve kikirtilerini ta mutfaktan işitiyor, analık iç tepesinin yol açtığı tecessüs dürtüsüyle gidip anahtar deliğinden içeri baktığında ise işaret parmaklarını bir karış kadar birbirlerine yaklaştırıp sanki bir şeyin büyüklüğünü gösteren gönlenazı, göğüslerinin altına kalem koyarak sarkıp sarkmadıklarını tespit etmeye çalışan cilvenaz ve işvenazı, örnek aldığı ablalarına kıkır kıkır gülen alemnazı ve bu hallerde görüp iç geçiriyordu. Bu gidişle kızlar kocasızlıktan cinnet geçireceklerdi. Bacaklarının arasında yıllardır taşıdıkları ateş anlaşılan artık ruhlarını da tutuşturmuş, yabani arzuları gemi azıya almıştı. Hamiyet Hanım aynı zamanda dindar bir kadındı ve evlatlarının bu dayanılmaz arzuyla kıvranmalarına, bir ana olarak seyirci kalmasının günah olduğunu biliyordu. Ancak zavallı kızların ruhlarındaki ateşi söndürecek hayırlı birer kısmet henüz çıkmamıştı. Suçu olayından sonra günlerce düşünen, bazen de gözyaşı akıtan Hamiyet Hanım, sonunda Ezine'nin şöhretli çöp çatanı Nafile Kalfa'ya gidip görünmeye karar verdi. Nezaket ve korku gereği elbette yüzüne karşı Nafile Kalfa denilen kadının gerçek lakabı söylenmesi burada pek münasip olmayacak kadar ayıp sayılırdı. Fakat bu edep ve terbiye dışı lakap ona hitap edilirken asla telaffuz edilmezdi. Bu kadın kırklı yaşlarda bir kız kurusuydu. Ancak görünüşü en azından kadınlar açısından oldukça etkileyiciydi. Başına kapkara bir tülbent geçirip ensesinden sımsıkı düğümler, yine kara ya da kahverengi bir çarşaf giyer ve yaz kış takunya ile dolaşırdı. Yaşı neredeyse 50'ye varıyordu ama akıp giden yıllar onu pek değiştirmemişti. Şimdiki çirkin ve acuze görüntüsü zaten gençliğinde de vardı. Bu yüzden bacaklarının arasındaki ateşi söndürecek bir damat adayı karşısına çıkmamıştı. Bazı geceler bu ateş azami derecelere yükselir, sabah kalktığı vakit kadının donunda bir yanık lekesi gördüğü bile olurdu. Nitekim iç çamaşırları olduğu kadar minderleri de yakan bu ihtiras alevi nihayet karaya alımlarıyla ruhunda bir haset cehennemini tutuşturdu. Akranlarının birer ikişer kocaya vardıklarını gördükçe içindeki cehennemin harareti kadının yağlarını dirhem dirhem eritti ve kara kuru adam akıllı kavruk biri oldu. Gönlündeki haset korlarını yelpazeleyen bir başka durum ise güzellik ve ruh olarak kendisinin çok aşağılarda, oysa gözünün fazlasıyla yükseklerde olmasıydı. Artık evde kaldığına göre zirveye çıkmanın ve orada yaşamanın yegane yolu iffetli görünmekti. Çarşıda pazarda bir tek erkek bile alıcı gözüyle bakmadıktan sonra ahlaklı ve namuslu olmanın hiçbir zararı dokunmazdı. Üstüne üstlük iffetini kaybetme tehlikesinin baş göstermesi, kör ve sağır bir erkek cinnet geçirmedikçe neredeyse imkansızdı. Yine de en önemli kazanç, örf ve geleneklere bağlı, namus timsali Nafile Kalfa'nın bu haliyle diğer kadınları kolayca suçlayabileceği bir mertebeye erişmesiydi. Öyle ki insanların ne gibi günahlar işlediğini daha iyi kavrayabilmek için kendini dine bile verdi. Sonuçta azmedip tırmandığı bu ahlak zirvesinden, özellikle kadınların günahlarını ve kabahatlerini daha iyi görüp onları itham edebiliyordu. Böylece fazlasıyla sivri dilli ve dedikoducu biri oldu. Zaten çehresi de buna uygun sayılırdı. Bir kanca gibi aşağıya sarkan burnuyla uzun ve sivri çenesi arasında sadece 3 parmak mesafe vardı. Kadın dedikodu yaparken o sivri dili yuvasından fırlayan bir yılan gibi ince dudaklarının arasından dışarı uzanır, zaman zaman kah çenesine, kah burnuna çarpıp şaklardı. Küçücük ve parlak gözleri sanki bakmak değil de nazar değdirmek içindi. Gerçi bu şekilde saldığı korku ile olağanüstü bir saygı uyandırıyordu ama fazla korku onu cemiyetten dışlanmasına sebep olabilir. Kapılarını yüzüne kapatan insanların hatalarını böylece ne görebilir ne de onların yüzlerine vurabilirdi. Evlere girmenin bir yolunu bulmak zorundaydı. Bu yüzden çöp çatanlığı seçti. Artık oğlan ve kız analarının evlerine davet ediliyor, kendisine izzet ve ikramda kusur edilmeyip daima el üstünde tutuluyordu. Bu işteki başarısının en büyük nedeni hem fesat hem de sivri dilli olması sonucu kendini başkalarına kabul ettirerek sözünü dinletmesiydi. Öyle ki tehlike insanlar için en gerçek şey göründüğünden, yaralayıcı ve sivri olmasından dolayı o da halim selim, yumuşak huylu insanlar arasında çok daha gerçek ve şahsiyetli biri gibi telakki edilip sayılıyordu. Ayrıca isteklilere oğlan ya da kız bulup yuvalarını yapması da işin cabasıydı. Bacaklarını birbirine sımsıkı yapıştırıp kadınını bastırmasının yol açtığı titizlik ve simetri saplantısı, nafilenin birbirlerine münasip gördüğü çiftlerde de göze çarpardı. Kısa boyluları kısalarla, sarışınları yine sarışınlarla evlendirir. Çolak bir kızın anısının başvurusu üzerine topal ya da çarpık bir koca adayı arar. Şaşıları şehlalara yakıştırıp düğünlerde davulu dengi dengine vurdururdu. İşte Hamiyet Hanım ziyaret edip ondan 4 kızına, huyu huyuna, suyu suyuna denk birer koca bulmasını rica ve istirham edince nafilenin kafası yine böyle çalışmış, kızlara 4 erkek kardeş bulmak için paçaları sıvamıştı. Eğer kısmet olursa bu düğün çöp çatanlığının şahikası olacak, namı lakabı bütün Ezine'ye yayılacaktı. Sonunda kadın tecrübe ve becerisinin semeresini gördü ve Ezine'nin Hoyratlar mahallesinde dul bir kasabın 4 yetişkin oğluna göz koydu. Gerçekten de o zamanlar Hoyratlar mahallesinde titiz müşterilerin güvenilip alışveriş ettiği lezzet kasabı derler bir dükkan vardı. Burayı mahalledeki güzel ya da çirkin, genç ya da ihtiyar, çoğu kadının göz süzüp eda yaparak Ayvaz Bey diye hitap ettiği, yaşı 50'yi geçmesine rağmen hala baba yiğit görünüşlü, kızıl saçlı, kırmızı yanaklı, müzekker tavırlı bir adam işletirdi. 24 yıl önce vefat eden karısı ona Selahattin, Celaaddin, Nizamettin ve Hüsamettin adlı Tosun gibi 4 erkek evlat vermişti. Koca aradıkları için erkeklerin medeni durumlarıyla pek ilgilenen bazı kadınlar ona dul kasap da derlerdi. Elbette adamın yüzüne karşı böyle hitap etmezlerdi ama dükkanın önünden geçerken içerideki bir elinde satır ve diğerinde dev bir bıçak, belinde uzun ve kırmızı kasap önlüğü, altında kara bir şal var, ayaklarında ise takunyeler olan bu efe görünüşlü adamı süzüp derinden bir iç geçirirler ve pembe hülyalara gark olurlardı. Ayrıca üst dudağında adamın yağla parlatıp vurduğu kocaman kızıl bir bıyığı vardı. Teni ak, gözleri ise kapkara ve çakmak çakmaktı. Hayatı boyunca sayısız büyükbaş hayvanı boğazlayıp İslami usullerle canını alan bu mangal yürekli adam, döktüğü onca kan yetmiyormuş gibi üstelik bir de her ayı mahalle berbirine gider, sırtına neşter vurdurup 2 şişe kan aldırırdı. Anlaşılan yıllardır süren bekarlığı nedeniyle kuvveti ona fazla geliyordu. Sanki o güne dek gırtlakladığı onca öküzün kuvveti, dayanıklılığı ve huyu adamcağıza sirayet etmiş gibiydi. Geniş omuzları, kalın bir boynu ve yine bir öküzünkü kadar büyük bir kafası vardı. Ayakları ve elleri kocamandı. Dükkanında bütün gün yaradığına sığınıp satır sallar, kemikleri kırar, etleri parçalar ve kanları sıçratırdı. Öyle ki onu bu vaziyette gören kadınlar derhal türbelere ve mübarek ziyaretgahlara koşarak tarihin yüzlerine gülüp kendilerine böyle haşin bir koca nasip eylemesi için adak adarlardı. Gerçi adamcağız haşin ve hoyrattı ama bir sanatkar yaratılışına ve ince bir ruha da sahipti. Zaten bu dükkanının cemekanını tanzim etmesinden de belliydi. Söz gelimi Mezbahada derisi yüzülmüş ama kafası kesilmemiş nefis bir kuzuyu kalp, dalak ve ciğerleri yalık karnından takım halinde sarkacak bir şekilde cemakhane yerleştirir, böylece müşterilerinin ağzını sulandırırdı. Dişlerin arasına bir demet maydanoz sıkıştırdığı hayvanın sağına ve soluna ise sanki gülünç bir şey varmış gibi müşterilere bakıp sırıtan kelleleri dizer ama her birinin arasına dereotu demetleri ve renk uyumunu tamamlamak için kırmızı domatesler koymayı ihmal etmezdi. Ayrıca çengene astığı hayvanların uygun yerlerine medeniyet işareti olan peçeteler takarak o küçük cemekanda böylece onun sanatkarca hassaslığının bütün semereleri görülür, seyredenleri imrendirip meftun ederdi. Zarafeti bir yana, Ayvaz kasap aynı zamanda iyi bir babaydı. Blu çağına giren oğullarında zaman zaman baş gösteren isyankarlığı ve haddini bilmezliği, bu terbiyesizliği sille tokat yola getirip önlemiş, dede mesleği olan kasaplığı evlatlarına teker teker öğreterek kollarına birer altın bilezik takmıştı. Zaten adam olduktan sonra büyük oğul Selahattin'e Ezine'nin uzak bir mahallesinde dükkanın bir şubesi açılmıştı. Buranın adı sinemadaki feza gemilerininki gibi Lezzet 2 idi. Ortancalar yani Celalettin ve Nizamettin belediye mezbahasında işlerine gidip gelirken Hüsamettin babasının yanında çalışıyordu. Bütün bunlardan bile öte onca evlada baktığı yetmiyormuş gibi adam üstelik fazlasıyla merhametli bir hayvan severdi. Gerçekten de Lezzet kasabına musallat olup yağmur kar, kış kıyamet demeden dükkanın önünde sadakatle bekleyen sarı, beyaz, siyah ve tekir tam 4 arsız kedi vardı. Sabahın köründe dükkanı açmaya gelen Ayvaz kasabı, hayvanlar hemen tanıyıp kuyrukları havada yanına varırlardı. Gel gelelim kediler içgüdüleriyle adama ne kadar miyavlayıp yavlarsalar da, yine de gıdalarının ciğerden ziyade hamam böceği ve fare olacağını hepsi bilirdi. Fakat o zamanlar hemen her evde haşerat vardı. Her şey bir yana Ayvaz kasap ve oğulları temiz insanlardı. Bunu görmek için zeminde dükkanlarının bulunduğu ahşap binanın üst katını şöyle bir gezmek yeterliydi. Dükkanın hemen yanındaki taş merdivenden çıkılıp demir bir kapı açıldığında 6 odalı geniş bir eve girilirdi. Bu odalardan 5'i kullanılmaz. Birinde ise baba ve 4 oğul yemek pişirip yerler, yatak serip uyurlar ve su ısıtıp leğende boy abdesti alırlardı. Aynı zamanda bu odada her ay çamaşır da yıkanır. Bu iş için elbette küçük oğul Hüsamettin görevlendirilirdi. Çamaşır bitiminde penceredeki iplere asılan gri iç çamaşırları, çarşaflardaki sarı desenleri ve yağ rengindeki garip şekilleri gören ahali, bir fesupanallah çekip yoldan çıkmış bunca Ademoğlu varken, şeytanın nasıl olup da bu 5 efendiyi ziyaret ederek zavallıların düşünü azdırdığını hayretler ederlerdi. Fakat bir vakitler beyaz olması gereken çamaşırları erkek haliyle ancak bu kadar yıkayabildiği için Hüsamettin'in söz konusu lekelerde aslında pek bir kabahati yoktu.